Ayrım 25, sayfa 181. Polemiğe bir takım çözümlemelerle katkıda bulunanlar da vardır. Halit Ziya, divan dilinin yabancı kaidelerle dolu oluşundan söz ederken, aslında kelime planında kalan yabancılığa karşı olmadığını, bu tür ilişkilerin birçok dil arasında olduğunu ama kaide konusundaki yabancılığa karşı olduğunu söylüyor. Dipnot 19. Halit Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair, C1, S71. Divan Edebiyatı'nın dili konusunda onun yabancı olduğunu ileri sürenlerin düşüncelerini de göz önünde bulundurarak, geniş ve doyurucu çözümlemeler yapan en önemli yazı Sabahattin Eyüboğlu'nundur. Kendisine ait asıl düşünceleri söylemeden önce polemiğin diğer yanını belirler. Divan Edebiyatı Türk değildir, Türkçe değildir. Dipnot 20. Bunun artık lüzumsuz olduğunu ve belirttikten sonra kendi temel esprisini açıklar. Fuzuli Türktür ve Türkçe yazmıştır. Dipnot 21. Dipnot 20. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S36, Dipnot 21, AG, S36. Onun farklı bir Türkçülük anlayışı içinde oluşu ve Türkçeyi değişik kullanılışı da Fuzuli'nin kendisinden değil, o günlerin tarih realitesinin öyle olmasından kaynaklanır. Öyleyse bu farklılık yüzünden onu Türk, dilini Türkçe saymamak yersizdir. Burada bir suç varsa o da tarihindir. Dipnot 22. AG S36. Divan lisanında ana diline eklenen yabancı kelimelerin çokluğu Türkçeyi hiç de boğmuş değildir. Bu lisandaki güçlük kelimelerdedir. Gramer ve sentaksı her şeye rağmen Türkçe kalmıştır. Dipnot 23. AG S36. Sayfa 182. Buraya kadar verilenler, divan edebiyatı dilinin yabancı kökenli kelimelere açık olduğu, yalnız onları kendi gramer ve sentaksı içinde kullanarak kendi yapısını koruduğudur. Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe içindeki konumları konusunda da şunlar söyleniyor. Türkçenin sağlam yapısı içine ordu ordu giren Arap ve Acem terkiplerini yıkılmadan taşımıştır. Birçok yabancı unsurlar sahipleri tarafından tanınmayacak derecede temsil edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ekaliyetleri eritmekte, Türk dilinin Arap ve Acem kelimelerini eritmekte vardığı müspet neticelere varamamıştır. Dipnot 24. AG S36. Eyüboğlu bu yaklaşımıyla Türkçe içinde yer alan Arap ve Acem kelimelerin bir bakıma Türkçenin gücünü gösterdiğini, Türkçenin Arap ve Acem etkinliklerine rağmen ayakta kalışının anlaşıldığını açığa çıkarıyor. Yani o konumu eleştirmekten çok Türkçe adına çıkarımlarda bulunuyor. Bir bakıma da olayı kendi realitesi içinde değerlendiriyor. Ona bir dil tarihi olarak o günlerin tarih şartları içinde yaklaşıyor. En önemlisi bu Arap ve Acem kökenli kelimelerin bir kültürel birikime dönüştüğünü, bu yüzden o günün şiirini anlamak için Arapça ve Acemce bilmek gerekmediğini ileri sürüyor. Fuzuli'yi yahut Yunus Emre'yi anlamak için Arapça ve Acemce bilmeye lüzum yoktur. Dipnot 25. Hatta işin dahası da var. Eskiden mektepte okuduğumuz Arapça ve Acemce dersleri eski şairlerimizi anlamaya pek az yardım ediyorlardı, diyor. Dipnot 26. Dipnot 25, AG S36. Dipnot 26, AG S36. Divan şairlerini okullarda okutulan Arapça ve Acemce bilgileriyle anlamak mümkün değil, okumadan, belli bir kültür düzeyi kazanmadan anlamaksa hiç mümkün değil. Öyleyse bunun püf noktası nedir? Yani divan edebiyatının diline yabancı diyenlere hak mı vereceğiz? Eyüboğlu, onları öteden beri öğrendiğimiz kelimelerle anlıyorduk. Acaba Fuzuli'den zevk alan Türk münevverlerinden kaç tanesi Arapça ve Acemce bilir? Diyor. Dipnot 27. AG S36. Sayfa 183. Buradaki öteden beri öğrendiğimiz kelimeler ifadesinde bir kültürel birikim, Türkleşme, dilin kendi malı haline gelme buluyoruz. Yani o sonuçta Yabancı diye söz edilen Arapça ve Acemce kaynaklı kelimelerin artık Türkçe sayılması gerektiğini, çünkü Türklerin kültür dünyasında çağlar boyu kullanılarak belli bir yer edindiğini, yerleştiği düşüncesini savunmaktadır. Divan edebiyatının dili böyle yorumlanınca, onun dilini, ölçüsünü ve şekillerini aynen kullanan Yahya Kemal de Türkçe yazmış oluyor. Yahya Kemal'in şiiri gibi lisanı da öz Türkçedir. O şair olduğunu, Türkçenin lezzetine vardığı an idrak etmiştir. Dipnot 28. AG S 35. Yahya Kemal'in dilini Türkçe saymayanlar için Eyüboğlu, Türkçenin lezzetine varamayanlar nitelemesini kullanıyor. Edebiyat ve dil kendi içinde, kendi kurallarıyla değerlendiriliyor. Bu lisan Süleymaniye Camii kadar ve Süleymaniye Camii gibi Türktür. Dipnot 29. AG S 35. Sabahattin Eyüboğlu'nun bu yazısına cevap olarak Haziran 1938 tarihli İnsan dergisinde Nurullah Ataç bir mektup yayınlamış, dille ilgili düşüncelerine pek değinmemiştir. Bu, aynı düşünceleri paylaşıyor anlamına geliyor olabilir. Taşan dergisinde yayınlanan başka bir yazıda dil polemiği ile ilgili Eyüboğlu'nu destekler mahiyette şöyle bir değerlendirme var. Zaten halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi ayrı ayrı edebiyatlar düşünmek de hatadır. Her ikisi de bir milletin dil, sanat bakımından kültürel inkişafını gösterir. Dipnot 30. Ahmet Yılmaz, İnsan Mecmuası, Taşan Dergisi, Ağustos 1938, N 51, S 9. Sayfa 184. Bu inkişaf kavramını gelişme anlamında kabul edersek, divan edebiyatının dili, Türk dil tarihi içinde eski Türkçe'ye göre bir gelişme olarak düşünülebilir. Yani Türkçe, Arapça ve Acemce'den aldığı kelimelerle kendini beslemiş, gelişmiş, zengin hale gelmiştir. Bu gelişme kavramının Türkçe içindeki varlığını Ali Nihat Tarlan da kabulleniyor. O da İslam öncesi Türk edebiyat dilinin iptidai olduğunu ileri sürüyor. Dipnot 31. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S 25. Divan edebiyatı döneminde gelişmenin olduğunu kabulleniyor. Bunun için Batı'dan bir örnek veriyor. Bu ekol, Garp'ta şiddetli inkılap geçirmeden yürüyen ve bir çığ gibi asırların içinde yuvarlandıkça korkunç bir cesamet peyda eden kelimelerle yapılır. Dipnot 32. AG S 35. Söz konusu bu ekol, dünyaca kabul görmüş bir Batı edebiyatıdır. Korkunç cesamet ise kelimelere yüklenen, zamanla kazandırılan anlamlardır. Zengin Türk dili kullanımını seçen Ali Nihat Tarlan, bu zenginlikten Türkçe'ye girmiş Arapça ve Acemce kelimeleri söz konusu ediyor olmalı ki, divan edebiyatı asırlarca süren bir tekamül ile bunu başardı ve Şeyh Galip'e kadar muvaffakiyetle getirdi, diyor. Dipnot 33. AG S 35. Ali Nihat böylece dildeki zenginleşmeyi yalnızca bir kelime oyunu olarak değil, asırlar süren edebi işlemler sonucu kelimelerin yoğun anlamları olarak anlıyor. Yani bir yandan kelime alışverişi zenginleşmeye neden oluyorsa da, asıl kelimelerin Türk kültür hayatında kazandıkları ve ona kazandırdıkları anlamlar olarak açığa çıkıyor. Türk dilindeki fakirliği de bu yüzden Tanzimat sonrasında buluyor. Çünkü dil bu dönemde işlendi, çözüldü, işlendi, çözüldü. Dilde maziden atiye pek az bir şey kaldı. Bu sebepledir ki bugünkü edebiyat alimimiz henüz emekleme vaziyeti gösterir. Bu halde koşu rekoru kırmak azmini belirtiyoruz. Halbuki bu sahada yetiştirmek istediklerimiz asırlarca egzersiz yapmış, adale üstüne adale koymuşlardır. Bu Batı edebiyatıdır. Dipnot 34. AG S 35. Sayfa 185. Divan edebiyatı verimleri için anlaşılmazlıktan dem vuranlar, bunu o dönemlerde Türkçe'ye giren yabancı dil kaynaklı kelimelere yoruyorlardı. Ali Nihat'a göre ise asıl anlaşılmazlık dilden değil, tasavvurdan, ifade tarzından ve üslup inceliğinden gelmektedir. Dipnot 35, AGS 31. Divan edebiyatını halk anlamıyor, halktan ayrı bir edebiyattır diye tehsil ediyorduk. Onlardaki Arapça ve Acemce kelimeleri lügatle hallettikten sonra derhal manalarına ermek kabildi. Bu yeni sade dili anlamak için maalesef elimizde hiçbir vasıta yoktur. Dipnot 36, AGS 31. Ali Nihat ayrıca Şeyhi'nin dilini incelediği bir yazısında onda daha önceki divan şairlerine göre dil bakımından esaslı başkalıklar bulur. Dipnot 37. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi'nin dili hakkında. Türkiyat Mecmuası C4 S49. 16. yüzyıldaki divan edebiyatı dili hakkında da Baki'nin Türkçe'ye getirdiklerini işaretleyerek divan edebiyatı dilinin bu yüzyılda Baki tarafından kurulduğunu ileri sürer. Dipnot 38. AG S49. Ali Nihat Tarlan'a göre divan edebiyatı dilinin yabancı kelimelerle ve bütün bir Türkçe'ye getirilen yeni anlamlarla zenginleşmesi ve büyümesi divan şairlerinin gayretleriyledir. Onlar Türkçe'nin ufkunu açıyorlar, daha önce iptidai bir durumda olan Türkçe onların sanat faaliyetleriyle tekamül ediyor. Falih Rıfkı Atay, "Bugün bize gece varken şeb ve leyl kelimeleri lüzumsuz geliyor. Acaba divan edebiyatçısı için de hakikat öyle midir?" diye soruyor. Dipnot 39. Falih Rıfkı Atay, Dil İşleri Üzerine Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S3. Aslında sormuyor da kendi içinde çözümlediği bir problemi yine problem cümlesiyle ama çözümünü de vererek ortaya koyuyor. Divan edebiyatçısı için hakikat öyle değildir. Çünkü kendi hakikati ayrı, divan edebiyatçısının hakikati ayrıdır. Sayfa 186. Her ne kadar Mustafa Seyyid, aruz veznine uyma için reva görülen imale şırıngalarının öz dilimize yaptığı tahrifattan söz etse de, dipnot 40, asıl karşı çıkılan yabancı kaynaklı kelimelerdir ve onların divan edebiyatı dili olarak hala yabancı olup olmadığı üzerinde durulmaktadır. Dipnot 40. Mustafa Seyyid Sütüven, Cenap Şehabettin Beyefendi'ye, Kaynak Dergisi, Kasım Aralık, 1933, N10-11, S288. Sözü edilen imale şırıngaları aslında oruz ölçüsü içinde kusur sayılmaktadır. Asıl yetenek ona başvurmadan yazabilmektedir. Dolayısıyla onun yaptığı ileri sürülen tahrifat onun kendisinden de kusur saydığı bir sonuçtur. Bu açıdan bir eleştiri özelliği taşımamaktadır. Yabancı dil kaynaklı kelimelerse birer varoluş olarak dile katıldıkları için onların Türkçe içinde konumları önemlidir. Polemik de daha çok bu alandadır. Falih Rıfkı'nın divan edebiyatı için hakikat dediği olaya İsmail Habib bir yazısında Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk mukaddimesinde Nabi'nin nazmı ile ilgili eleştirisini verirken değiniyor. Manzume-i Farisi Veş Ebyat. Şeyh Galip bu mısraıyla Nabi'nin manzumelerinde acem etkisinin çokluğuna hücum ediyor. Yani eleştirinin merkezinde Nabi'nin Farsça gibi yazması vardır. Halbuki o günlerin nesri de o kelimelerden, mazmunlardan ve terkiplerden örülme bir yapı gösterir. Şeyh Galip bu konuda da şunları söylüyor. O fazla lügatler ve izafetler nazım için aynı siklet ama inşaya verir eğerçi ziynet. Dipnot 41. İsmail Habib Sevük, Divan Edebiyatında Nesirsizlik, Türklük Dergisi, Nisan 1939, N1, S37. Demek ki o günlerde manzum eserlerde bir sıkletten söz ediliyor ama nesir için bu olay bir nevi ziynet sayılıyor. Ancak buradaki Nabi'nin nazmı için yapılan eleştiride acem dilinden kaynaklanan kelimeler değil, asıl tarz eleştirilmektedir. Sayfa 187. Bu hakikat için Süheyl Ünver, devrin sanat zevki kullanımını seçiyor. Atai ile ilgili bir yazıda ifade şöyle geçmektedir. Atai'nin lisanı, selis ve devrin umumi zevkine aykırı gitmeyecek derecede Arapça ve Acemce kelimelerle dolu, oldukça ahenkli ve sanatkaranedir. Dipnot 42. Süheyl Ünver. Atayi'nin Kaside ve Gazelleri. Edebiyat Fakültesi Talebe Mecmuası. Kasım 1934. N2 S33. Demek ki devrin umumi zevki Arapça ve Acemce kelimelere karşı değildir. Hatta gerekli gördükçe yeni kelime alımları yapılmaktadır. Devrin umumi zevki ifadesi üstünde durmak gerekir. Çünkü bu anlaşılmadan onların dille ilgili tutumlarını anlamak çok zordur. Bu ifadeyle 1930'lu yılların umumi zevki çakışmamaktadır. İnkılap edebiyatının kendisinden önceki bütün Türk edebiyatını yok sayması bu farklılığın bir sonucudur. İslami Türk edebiyatı ve ümmet çağı Türk edebiyatı kullanımlarının da açığa çıkarttığı gibi divan edebiyatı İslam kültürünün etkin olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kur'an'ın dili Arapça olduğu için ister istemez Türkçe'ye birçok kelime ve kavram girmiştir. O günlerde yaygın ve belli bir olgunluğa varmış İran edebiyatı, Türk sanatçısının önünde dikkate değer bir modeldir. Bu edebiyat model olarak alınınca onun kelime ve kavramlarının Türkçe'ye geçmesi de olağandır. İslam kültürü ırkları aşan, onların tümünü kendi potasında eritmeyi amaçlayan güçlü bir yapıda olduğu için Türk sanatkarı bundan bağımsız kalmamış, devrinin gerçekleri çerçevesinde sanat eserleri ortaya koymuştur. Devrin umumi zevki sözünden bu anlaşılabilir. Cemil Sena bir konuşmasında, "Mamafi her devrin lisanı ve edebiyatı o devrin ihtiyaç ve ihtirasına tekabül eder," diyor. Dipnot 43. Edebi anketimiz. Bay Cemil Sena'nın fikirleri. Varlık Dergisi 15 Aralık 1934. N35 S169. Bu da yaklaşık olarak devrin umumi zevkine işaret etmektedir. Burada bir de devrin ihtiyacı vardır. Divan edebiyatının dili içinde Arapça ve Farsça kelimeler varsa bu o devrin bir ihtiyacı olduğu içindir. Daha önceden Türkçe'de var olan kelimeler yetersiz görülmüş, onların yerlerine kullanmak veya öğrenilmiş yeni kavramları ifade etmek için kelime alınmış ve kullanılmış olabilir. Bu noktada ihtiyaç kavramı kelime planında kullanılmıştır. Ama divan edebiyatının alameti farikası Arapça ve Farsça kelimeler taşımış olması değildir. Sayfa 188. Divan edebiyatı asıl sanatkarca söyleyişleriyle dikkati çekmektedir. Söz gelimi, Fuzuli'nin kendi iç dünyasının zenginliklerini şiire döküşü, sanat için eleştirisi mümkün olmayan bir değerdir. Bilhassa mevzu ile lisan arasındaki ahenk onun eserlerinde o kadar barizdir ki, deruni alemi lisan kalıbına dökme işinde sanat tarihi ikinci bir Fuzuli gösteremez. Dipnot 44. Ekrem Erkmen, Büyük Türk Şairi Fuzuli. Erciyes Dergisi, Haziran 1939, N16, S278. O, bu kendi deruni alemini ortaya koyar, ifade ederken ister istemez bir takım yeni kelimelere, kavramlara ihtiyaç duyacaktır. Elinin altında, zihninde ne kadar kelime varsa, böyle bir konumda hepsini göz önünde tutacak, hangisi daha çok işine yarayacaksa onu kullanacaktır. Ama Fuzuli'nin asıl gücünü gösteren seçtiği kelimeler değil, ortaya koyduğu kombinezondur, yapıdır. Onun kurduğu şiirden yapı içinde gerekirse kelimeler çok değişik anlamlarda kullanılacaklar, tanınmayacak hale geleceklerdir. Böylece kökeni Arapça veya Acemce olan birçok kelime kaynağı olan dilden bütünüyle bağımsız, Türkçe içinde yepyeni bir kelime olarak gözükecektir. Kelimelere kaynakları açısından değil, kullanım alanı açısından bakarsak, birçok Arapça ve Acem kökenli kelimeyi eski Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Aleni Attarlan, daha çok mazmun olarak adlandırdığımız bu şairlerin kullanımları sonucu Türkçeleşen veya yepyeni anlamlarla dolarak kavramlaşan kelimelerin bu macerası ile ilgili geniş bir açıklama yaptıktan sonra, 14 veya 15. asırlarda kısmen mahalli unsurlar arasında bulunan mazmunların, bir iki asır sonra eserde hakim vaziyete geçip tamamen klasik, yani örneklere uygun bir hal aldığını belirtiyor. Dipnot 45. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, kitap 3, S27. Sayfa 189. Bu kelimeler gerekli oldukça söz konusu dillerden alınmış, Türkçe'ye katılmış, bu katılım sonucunda artık Türk sanatkarının önünde duran kelimeler yığınının bir parçası haline gelmiş değildir. Türk sanatkarı o tür kelimeleri kullana kullana Türkçe'ye alıştırmış, ona Türkçe içinde bir misyon ve anlam yüklemiş, asıl bu sanatkarların kullanımlarıyla Türkçeleşmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk sanatkarının elinden çıkan bu neredeyse kendi başına bir sanat eseri özellikleri gösterecek nitelikteki dil için şunları söylüyor. Ve bu şiir dili bir tarih boyunca dövülmüş, incelmiş, renk ve hassasiyet bulmuştu. Bu şiirin en mütekamil sanatlarda ancak bulunabilen bir musikisi, bir ifade tarzı, mevzuna yatışı, eşyası ve canı kavrayışı vardı. Dipnot 46. Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyata Doğru, CHP Konferansları serisi, kitap 19, S42. Divan şairinin Türkçe üzerindeki bu etkin yanı, Tanpınar'ın sözünde de anlaşılacağı gibi yalnızca yabancı kaynaklı kelimelerde değildir. O, kendi önünde duran bütün bir dil malzemesi üzerinde kendi ustalığını göstererek etkili olur. Divan şairi, mahir bir kuyumcu gibi lisanını işlemiştir. Dipnot 47. K. Tansel, Baki ve Divan Edebiyatı, Burdur Dergisi, Aralık 1939, N11, S12. Bu mahir kuyumcu Baki'dir. Aynı görüşe Ali Nihat da katılmaktadır. 16. asırda Baki, divan edebiyatının dilini kurmuştur. Dipnot 48. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi'nin Dili Hakkında, Türkiyat Mecmuası, C4, S49.